Dünden yarına Türkiye.
Merhaba değerli dinleyiciler. Dünden yarına Türkiye program ekibi adına bendeniz Murat Yılmaz. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Programımızda Türkiye siyasi tarihini, 1945 yılından itibaren çok partili hayata dönüşü, 1945-50 arasındaki değişiklikleri, tek parti döneminin bir takım sert uygulamalarının yumuşaması hem devlet nezdinde, rejim nezdinde hem de Cumhuriyet Halk Partisi'nin değişmesi ve muhalefetin burada üstlendiği rol, nihayet seçim sisteminin, seçimin adil gerçekleşeceği bir şekilde değişmesi sayesinde 14 Mayıs 1950'deki ilk serbest seçimlere, Cumhuriyet tarihindeki ve Demokrat Parti'li yıllara, nihayet 27 Mayıs 1960'daki darbe dönemine, darbe ile başlayan darbecilik, cuntacılık, müdahalecilik, bununla beraber darbe sonrası 61 Anayasası ile kurulan vesayet sistemi, bu vesayet sisteminin siyasi yelpazeye, sadece siyasi yelpazeye değil, sivil topluma da tesir edecek, bir yandan toplumdaki radikal akımları besleyecek, meşruluğu zayıflatan, hukuku, demokrasiye inancı zayıflatan, genel olarak devlet sistemini zayıflatan yönlerine işaret etti. Böylece 1966 yılına kadar gelmiştik. 65 yılında Adalet Partisi tek başına iktidarı temin etmişti. Ama Adalet Partisi'nin tek başına iktidarı da bu bahsettiğimiz problemleri çözmek bakımından yeterli olmayacaktı. Adalet Partisi bir yandan düşük enflasyonla yüksek bir büyüme hızını yakalayacak, iktisadi kalkınma hamlesini gerçekleştirirken siyasi alanda ve devlet yönetiminde ciddi zorluklar yaşayacak. Bir yandan bu cuntacılık, diğer yandan radikalleşen eğilimler ve siyaseti parçalayarak bunun üzerinde bir vesayet kurmaya çalışan bu bahsettiğimiz müdahaleci akımlarla mücadele edecekti. Bu zeminde siyaset yeni aktörler kazanıyordu. Bunların bir kısmını daha önce ele aldık. Yine bu çerçeve içerisinde önemli bir gelişme Birlik Partisi'nin kurulmasıydı. 1966'da Birlik Partisi kuruldu, 17 Ekim'de. Şöyle diyor: aşırı sağın ve solun gericiliğin, ayrımcılığın ve bölücülüğün karşısında olduğunu ifade eden bir grup siyasetçi 17 Ekim'de Birlik Partisi'ni kuruyor. Bu isimlerden Hasan Tahsin Berkman parti genel başkanlığına getiriliyor. Parti programında din ve vicdan özgürlüğü vurgulanıyor. Kamu düzeninde genel ahlaka ve yasalara aykırı olmayan ibadetlerin serbest bırakılması isteniyor. 1967'de birinci büyük kurultay düzenleniyor. Bu kurultayda genel yönetim kurulunca görevden alınan Berkman'ın yerine Hüseyin Balcı seçiliyor. 69 genel seçimlerinde 8 milletvekiliyle parlamentoya giriyor Birlik Partisi. Daha sonra Millet Partisi'nden de 2 isim Birlik Partisi'ne katılıyor. Bizim dönemimizde özellikle Büyük Birlik Partisi kurulduğu için ben hani zaman zaman Birlik Partisi ile Büyük Birlik Partisi'ni karıştıracak oluyorum. Ama bu tarih olarak Birlik Partisi daha eski ve birbirinden farklı tabiatıyla. Birlik Partisi 23-24 Kasım 1969'da ikinci kongresini yapıyor. Burada Birlik Partisi ile adeta özdeşleşen bir siyasetçi, Sivas milletvekili Mustafa Timisi genel başkanlığa seçiliyor. Mustafa Timisi daha sonraki dönemde de Birlik Partisi'nin dışında da siyasette bulunan önemli bir isim. Hatıraları da yayınlandı. Gerçekten dikkate değer, kıymetli ve zaman zaman da çok yapıcı roller üstlenmiş Türkiye'nin birliği açısından bir isim, bunu zikretmek lazım. 73'te Türkiye Birlik Partisi adını alıyor parti. Fakat seçimlerde %1,1'lik bir oy alıyor ve ancak bir milletvekiliyle parlamentoya giriyor. 77 genel seçimlerinde parti milletvekili çıkaramıyor ve Türkiye Birlik Partisi'nin siyasi etkinliği fiilen sona eriyor. 12 Eylül 1980 askeri darbesiyle diğer siyasi partiler gibi Türkiye Birlik Partisi de kapatılıyor. Tabii bu 77'deki özellikle 70'lerden itibaren, 70'lerin ortasından itibaren artan siyasi kutuplaşma netice itibariyle bu Birlik Partisi'nin tabanını Birlik Partisi'nin dışına yöneltiyor. O yüzden de Birlik Partisi'nin güç kaybettiği bir dönem görüyoruz bu dönemde. Şimdi bu Birlik Partisi'nin tarihinden kısaca bahsettik. Yine bu 66 yılında çok önemli başka değişiklik. Siyasete girmiş, Cumhuriyet Halk Partisi'nde siyaset yapan gazeteci olarak da bilinen Bülent Ecevit'in Cumhuriyet Halk Partisi Genel Sekreteri olması. Bu fevkalade önemli çünkü CHP'de genel sekreterlik önemli ve zaman içerisinde bu önemi de artıran şey Bülent Ecevit'in genel sekreterlikten partinin önemli ismi, ikinci genel başkanı, Atatürk zamanında partinin iyi onun adına yöneten genel başkan vekili olan İsmet İnönü'yü kongrede, kurultayda onu yenecek bir isim olan Bülent Ecevit genel sekreterliğe getiriliyor. 18-21 Ekim tarihleri arasında Ankara'da toplanıyor CHP 18. kurultayı. Ortanın solu görüşünü benimseyenlerin zaferiyle sonuçlanıyor kurultay. CHP Genel Başkanı İsmet İnönü'nün Temmuz 1965'te gazeteci Abdi İpekçi'ye verdiği mülakat sırasında açıkladığı ve o günden sonra tartışıla gelen ortanın sol görüşü partinin politik çizgisi olarak benimseniyor. Bu görüşün önderliğini de Bülent Ecevit yapıyor. Bu isim partinin genel sekreteri oluyor. 18 Ekim'de 1323 delegenin katılımıyla başlayan kurultayın açış konuşmasını yapan İnönü, bu konuşmada partinin ortanın solunda olmasından onun sosyalist parti olduğunu veya olacağını zannedenler yanılmaktadır. CHP sosyalist değildir ve sosyalist parti olmayacaktır şeklinde konuşuyor. Çünkü bu ortanın solu tartışması değerli dinleyiciler, hem CHP içerisinde hem sol çevrelerde hem de CHP'nin dışındaki sağ çevrelerde tartışılıyor ve CHP içinden de ortanın soluna karşı CHP'nin sosyalist parti olacağı ya da olduğu iddiası söz konusu. Nitekim bu iddialar ileride de tartışmaya devam edecek. Onlara karşı bir çerçeve çiziyor İsmet İnönü. Bir yandan da tabiatıyla CHP'yi gerçekten ortanın solundan daha radikal bir sola, sosyalist sola çevirmek isteyen bu bahsettiğimiz dönemdeki daha önce programlarda ele aldık. Gelişen bir sol gruplar var. Onlar da CHP'ye böyle bir yön çizmek, istikamet çizmek istiyorlar. İsmet İnönü bütün bunlara karşı aslında bir cevap vermiş oluyor. Kurultay başkanlığına Profesör Doktor Muammer Aksoy seçiliyor. Bu zaten solun, ortanın solun bir zaferi olarak değerlendiriliyor. Kurultayın ikinci günü ortanın solunda olanlarla buna karşı olanlar arasında tartışmalar yaşanıyor. Delegeler arasında. Kayseri Milletvekili Turan Feyzioğlu ortanın soluna karşı çıkarak genel başkanın yaptığı konuşma ortanın solunun kesin sınırlarını göstermiştir. Bunun dışına taşmamak lazımdır diyor. Kocaeli Milletvekili Turan Güneş CHP ortanın solunda fakirin fukaranın yanında yer alarak mutlu Türkiye'yi yaratacaktır diye konuşuyor. Üçüncü gün söz alan Zonguldak Milletvekili Bülent Ecevit partililerin büyük bir sevgi gösterisiyle karşılanıyor. Ecevit konuşmasında ortanın solu hakkındaki görüşünü parti programına aykırı olmayan yeni bir hareketin ifadesi olarak tanımlıyor. 21 Ekim'de yapılan seçimlerde İsmet İnönü 929 oyla tekrar genel başkan seçiliyor. İkinci aday, yine hatırlayacaksınız daha önceden İsmet İnönü ile bir çekişme içerisinde olan Kasım Gülek 230 oy alabiliyor. Parti meclisi genel merkezcilerle ortanın solu görüşünü benimseyenler arasında paylaşılıyor. Kapanış konuşmasını yapan İnönü bu kurultay yeni bir açılış kurultayı oldu diyor. Parti meclisi 24'ünde İnönü Başkanlığı'nda yaptığı toplantıda Bülent Ecevit'i genel sekreter, Cumhuriyet Halk Partisi genel sekreteri seçiyor. Bu dediğimiz gibi yani bu dönemin 60'lardan itibaren başlayan o ideolojik yelpazedeki hareketlenmenin, tartışmaların önemli gelişmelerinden biri. Bülent Ecevit ve Ortanın Solu Hareketi bu dönemde sadece CHP'ye değil giderek Türkiye soluna da etki edecek ve hala bu etkilere devam eden bir performans sergiliyorlar. Bülent Ecevit bu Ortanın Solu Hareketi'ni sadece hani siyasetçi olarak değil fikri olarak da temsil edecek bir gayret içerisinde ve bu Ortanın Solu Hareketi sadece birkaç konuşmayla veya birkaç siyasetçi figürle kalmıyor. Bir hizbe dönüşüyor ama bu hizip aynı zamanda işte tartışan, dergileri olan, dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisi'ni değiştirmeye, dönüştürmeye yönelmiş bir hareket olarak Cumhuriyet Halk Partisi'nin içerisinde bir hareketliliğe sebebiyet veriyor. Nitekim bu hareketliliğin neticesinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin içerisinde anlaşmazlıklar yaşanacak daha sonra. Bu anlaşmazlıklar işte Güven Partisi gibi Turan Feyzoğlu'nun koptuğu harekete yol açacak. Buna benzer başka bir takım kopuşlar söz konusu olacak. Bu durum özellikle 12 Mart darbesiyle daha da ileriye taşınacak. Nihayet öyle bir noktaya gelecek ki Ortanın Solu Bülent Ecevit hizbiyle onlara aslında yol açan, bu manada partiyi değiştiren, dönüştüren İsmet İnönü ve onun etrafındaki genel merkezle bu hizip arasında bir anlaşmazlık, bir rekabet söz konusu olacak. Ve nihayet İsmet İnönü kurultayda mağlup olarak partiden istifa edecek. Ve parti, Cumhuriyet Halk Partisi, Bülent Ecevit'in genel başkanlığında ve Ortanın Solu yönetiminde yeni bir yön kazanacak. Bu fevkalade önemli gelişmelerin kilometre taşlarından birisi, en önemlisi belki de CHP'nin genel sekreterliğine Bülent Ecevit'in gelmesi. Tabii yine bu dönemin önemli tartışmalarından, üzerinde durulması gereken tartışmalarından biri de yabancı üslerle, askeri üslerle ilgili tartışmadır. Burada bu konuya biraz daha yakından eğilmek lazım. Bu tartışmalar daha sonraki dönemde de, bu dönemin tartışmaları içerisinde de önemli bir damarı teşkil ediyor. Sadece Türkiye için değil aslında dünyada da bu tür tartışmalar önem arz ediyor. Türkiye ile ABD arasında 2. Dünya Savaşı'ndan sonra yapılan ikili anlaşmalar ve bu anlaşmaların gereği Amerika Birleşik Devletleri'nin üs ve tesisleri konusunda Dışişleri Bakanı Çağlayangil bir açıklama yapıyor. 6 Ocak'ta şöyle diyor: ABD ile aramızda imzalanmış olan ikili anlaşmaları gözden geçiren bir çalışma içerisindeyiz. Bu yine 15 Ocak'ta Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Johnson'un 64'te zamanın başbakanı İnönü'ye yazmış olduğu ve Kıbrıs'a yapılacak bir askeri müdahaleyi önlediği ileri sürülen, yine daha önceki programlarda ele almıştık, Johnson mektubu olarak tarihe geçen bu mektup ve İnönü'nün buna vermiş olduğu cevabi açıklamalar ve İnönü'nün daha sonra Amerika Birleşik Devletleri'ne gitmesi Türk-Amerikan ilişkileri üzerinde bir tartışmaya, yoğunlaşmaya yol açmıştı. Ama hemen söyleyelim, yani İnönü bu ilişkiyi, yani Amerika Birleşik Devletleri'ne gittikten sonra bu ilişkiyi devam etmişti Türk-Amerikan ilişkileri. Bu konunun yoğun bir şekilde tartışıldığı günlerde Fransa Cumhurbaşkanı General de Gaulle NATO'dan Fransa'daki üslerini boşaltmasını istedi. Bu beraberinde Türkiye neden bunu yapmıyor sorularını, tartışmalarını getirdi. Böylece bu mesele Türkiye'nin gündemine de girdi. Başbakan Süleyman Demirel 4 Nisan'da düzenlediği basın toplantısında Türkiye'deki Amerikan üsleriyle ilgili bir soruya "Türkiye'de üs yok, tesisler var" dedi. "Bu tesisler Türkiye'nin rızası ile kurulmuştur ve Türkiye'nindir. diye bir cevap verdi. 5 Nisan'da da aynı konuya dikkat çekerek şunları söylüyor. Türkiye'deki yabancı devletlere ait üsler söz konusu değildir. Türkiye'de NATO anlaşması ve ikili anlaşmalar gereğince yapılmış, gerçekleştirilmiş tesisler vardır. Üs ile tesis arasında farklılıklar vardır diyor dönemin başbakanı Süleyman Demirel. Ama işte bu dönem hani işaret etmiştik, dünyada da işte 66 yılındayız ama 66 yılı işte yavaş yavaş dünyadaki tartışmaların, öğrenci hareketlerinin, radikalleşmelerin, Amerika Birleşik Devletleri'nin özellikle Vietnam'daki savaşta işlediği insan hakları ihlalleri dolayısıyla tartışılmasının, bunun yanı sıra işte Fransa ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki gerginlikler dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri'nin pozisyonunun dünyada tartışıldığı bir dönem. Türkiye'de bir askeri darbeden çıkmış. Buna yanı sıra aynı zamanda radikal bir takım sol örgütlerin, sağ örgütlerin, yapıların, fikir akımlarının ortaya çıktığı, dolayısıyla tartışmaların derinleştiği bir dönem içerisinde. Bu dönemde Amerika Birleşik Devletleri'nin tesisleri de veya üsleri de tartışılıyor. 1966 bu tartışmalarla geçiyor ama önemli olan husus, yine devam edeceğiz, şunu görüyoruz. Bütün bu tartışmalara rağmen, radikalleşmelere rağmen, siyasi değişikliklere rağmen bir yandan Türkiye girişte ifade ettiğimiz gibi çok ciddi bir büyüme ivmesi yakalamış durumda. Bu beraberinde sanayileşmeyi, şehirleşmeyi getiriyor. Ama sanayileşme ve şehirleşme aynı zamanda bu tempoyla ilerlerken bu bahsettiğimiz siyasi aranadaki tartışmaları, gerginlikleri, kutuplaşmaları yani iyi yönetilmezse daha ileri taşıyabilecek bir yeni toplumsal durum, yeni bir toplumsal yapı, formasyon anlamına geliyor. Bir yandan da dediğimiz gibi bütün bu gerginliklere rağmen bu büyüme ivmesini yakalaması da Türkiye'nin önemli başarı. Ama bu 60 darbesinin ondan sonra başlayan sürecin 1965'teki halkın tek başına iktidar konusundaki kararına, keza 69'da da devam eden kararına rağmen Adalet Partisi'nin bu darbe sonrasındaki işte cuntacılık, müdahalecilik, radikalleşme, hukuk nizamını tesis edememe, devlet kurumlarını bir nizama bağlayamama ve aynı zamanda işte antidemokratik eğilimlerle mücadelede zorlanması neticesinde ciddi zorluklar yaşanıyor. Hemen hatırlayalım, işte 65 yılında tek başına iktidara gelen Demirel'i 27 Mayıs darbesini yapan Milli Birlik Komitesi'nin kalıntısı olan Senato'daki ömür boyu senatörlükle kendilerini garanti altına almış olan darbeciler bir muhtıra veriyorlar, tehdit ediyorlar. Yani bu darbeyle başlayan sürecin beraberinde getirdiği gerginliklerin, sosyal yapıdaki hızlı değişikliklerin, bu arada siyasi yapıdaki radikalleşmenin giderek arttığı bir dönem. Fonda bunlar var. O bahsettiğimiz hızlı büyümeye rağmen bir istikrarsızlığa yol açacak siyasi, ekonomik ve sosyal yapıda unsurlar var. Bunları konuşmaya devam edeceğiz efendim. Dünden yarına Türkiye program ekibi adına hepinize iyi günler diliyorum.
Dünden yarına Türkiye.